Ayrım 14, sayfa 153. Ama 738. gece olunca demiş ki, Mağribi'nin bu sözlerini duyan zavallı Alaaddin duyduğu yorgunluğu ve yediği tokatı unutmuş ve amcacığım istediğin neyse hepsini buyur, itaat edeceğim diye yanıt vermiş. Mağribi de onu kollarına almış ve birçok kez yanaklarından öpmüş ve ona, ey Alaaddin, sen benim için bir oğul gibisin, hatta daha da değerlisin. Çünkü yeryüzünde senden başka yakınım yok. Ve sen benim tek varisim ve ardılım sadece sen olacaksın çocuğum. Sonuç olarak senin için bunca uzaktan gelmiş bulunuyor ve şu anda da sırf senin için çalışıyorum. Bir parça sert davrandıysam boşu boşuna bu harika talihini beklentiye bırakmaman içindir. Bunu şimdi herhalde anlamışsındır. İşte şimdi yapacağın şudur. İlkin benimle birlikte çukurun dibine kadar ineceksin. Orada tunç halkayı eline geçirecek ve mermer kapağı kaldıracaksın demiş. Böyle konuşarak ilkin çukura kendi atlamış ve inmesine yardım etmek üzere Alaaddin'e el uzatmış. Alaaddin de bir kez aşağı inince ona, ama amcacığım bunca ağır olan bir kapağı sadece genç bir oğlan olduğum halde nasıl kaldırabilirim? Hiç değilse bana yardım etseydin, bu işe seve seve girişebilirdim demiş. Mağribi, hayır hayır, şayet yanılır da elimi sürersem artık senin yapacak bir şeyin kalmaz ve adın hazinenin üzerinden sonsuza dek silinir. Kendi başına dene. Göreceksin ki kapak yerden bir kuş tüyü kaldırırmışçasına kolayca kalkacaktır. Sadece halkayı tutarak adını, babanın adını ve büyük babanın adını söylemen yeter diye yanıt vermiş. O zaman Alaaddin eğilmiş ve halkayı kavrayıp ben Alaaddin'im, Terzi Ali oğlu, Terzi Mustafa'nın oğlu diyerek çekmiş. Ve mermer kapak büyük bir kolaylıkla yerinden kalkmış ve onu hemen yana koymuş. Aşağıda 12 basamaklık bir mermer merdivenle inilen, üzerinde iri çiviler kakılı iki kanatlı bir kapıyla sonuçlanan bir mahzen görülmüş. Mağribi ona, oğlum Alaaddin, şimdi bu mahzene in. 12. basamağa inince kendiliğinden sana açılacak olan bu bakır kapıdan içeri gir. Oradan birbirine bağlı üç kısma bölünmüş kubbeli bir salona ulaşacaksın. İlk bölümde eriyik altınla dolu 4 tunç fıçı, ikinci bölümde altın dinarla dolu 4 gümüş fıçı bulacaksın. Ama sen orada durmadan geç ve giysini iyice yukarı kaldırarak beynine dola ki fıçılara değmesin. Çünkü elinle ya da giysilerinle fıçıların içine ya da üstüne hafifçe dokunsan bile kara bir taş yığınına dönüşürsün. Dolayısıyla ilk bölmeye girip çabucak ikincisine geçersin. Orada da bir an bile durmaksızın üçüncü bölmeye geç. Orada giriş kapısına benzer, üstüne iri çiviler kakılı bir kapı hemen önünde açılacaktır. İçine girince ansızın önüne çıkan meyvelerinin ağırlığı altında eğilen ağaçların dikili bulunduğu bir bahçe göreceksin. Ama orada da sakın eğleşme. Önüne doğru yürüyerek 30 basamaklık sütunlu bir merdivene ulaşacaksın. Oradan bir taraçaya ulaşmak için bunu tırmanırsın. Bu taraçaya ulaştığında çok dikkatli ol Alaaddin. Çünkü tam karşında üstü açık bir duvar oyuğunda tunç bir ayaklık üzerinde bakır bir lamba göreceksin. Bu lamba yanar durumdadır. Sen Alaaddin, dikkatle bu lambayı alacak, onu söndürecek ve içindeki yağı yere dökecek ve onu çabucak göğsünde saklayacaksın. Sakın giysin kirlenir diye korkma. Çünkü dökeceğin bu yağ, yağ değildir. Giysiler üzerinde hiçbir leke bırakmayan bir sıvıdır ve izlediğin aynı yoldan bana geri döneceksin. Ve dönüşte istersen bahçede biraz kalabilirsin ve bahçenin meyvelerinden istediğin kadar koparabilirsin. Ve bir kez yanıma dönünce yolculuğumuzun nedeni ve amacı ve gelecekteki zenginliğimizin kaynağı olacak olan lambayı bana verirsin çocuğum demiş. Mağribi böylece konuştuktan sonra parmağındaki bir yüzüğü çıkarmış ve onu Alaaddin'in baş parmağına takmış ve ona, bu yüzük oğlum, seni bütün tehlikelerden ve kötülüklerden koruyacaktır. Yüreğini bütün tut, bağrını cesaretle doldur. Çünkü artık sen bir çocuk değil, bir erkeksin. Ve Tanrı'nın yardımıyla iyilikten başka bir şey görmeyeceksin. Ve biz lamba sayesinde servete gömülecek ve tüm yaşamımızda onunla kuşatılacağız demiş. Sonra da, yalnız bir kez daha söylüyorum Alaaddin. Eteğini iyice yukarı kaldırıp beline sarman gerek, yoksa mahvolursun. Hazine de seninle birlikte yok olur diye eklemiş. Sonra onu kucaklamış ve yanaklarını birçok kez okşamış ve de ona selametle git demiş. Bunun üzerine Alaaddin yüreklenip koşarak mermer basamakları inmiş ve eteğini kuşağının üstüne kadar kaldırarak bedenine iyice sarmış. Onun yaklaşmasıyla iki kanadıyla birden açılan bakır kapıyı geçmiş. Ve mağribinin tavsiyelerini unutmaksızın bir ihtiyatla salonun ilk, ikinci ve üçüncü bölümlerini altın dolu fıçıların çevresinden dolanarak geçmiş ve sonuncu kapıya ulaşmış. Onu da aşıp durmaksızın bahçeden geçerek sütunlu merdivenin 30 basamağına çıkarak taraçaya ulaşmış. Ve tam karşısında bulunan duvar oyuğuna doğrulmuş. Ve orada tunç bir ayaklık üstünde yanmakta olan lambayı görmüş ve elini uzatmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 739. gece olunca demiş ki, tunç bir ayaklık üstünde yanmakta olan lambayı görmüş ve elini uzatarak onu almış. İçindekini yere dökmüş, üzerinin hemen kuruduğunu görerek onu çabucak giysisinin lekelenmesinden çekinmeyerek koynunda gizlemiş. Ve taraçadan inerek yeniden bahçeye ulaşmış. Artık kaygılarından kurtulduğu için merdivenin sonuncu basamağında bir an durarak ilk geçişinde meyvelerine bakma zamanını bulamadığı ağaçları incelemeye başlamış. Ve gerçekten bu bahçenin ağaçlarının biçim, renk ve irilik bakımından olağan dışı olan meyvelerin ağırlığıyla eğilmiş olduklarını görmüş. Ve meyve bahçelerindeki ağaçların tam tersine her bir dalının ayrı renkte meyveler taşıdığını fark etmiş. İçlerinde bir billur gibi saydam beyazlıkta olanlar ya da kafur gibi bulanık beyazlıkta olanlar ya da saf bir mum donukluğunda beyazlıkta olanlar varmış. Kızıl olanlar da nar tanesi gibi, kan portakalı gibi çeşitlerdeymiş. Yeşil olanlar arasında koyu yeşiller kadar yumuşak yeşiller varmış. Ötekiler de mavi, menekşe ve sarıymış. Başkaları ise sonsuz çeşitlilikte başka renklerdeymiş. Ve zavallı Alaaddin beyaz meyvelerin elmas, inci, sedef ve ay taşından olduğunu, kırmızı meyvelerin yakut, kızıl yakut, yemen taşı, mercan ve akik, yeşillerin zümrüt, bezadi, yeşim, lacivert taşı ve mavimsi zümrüt, mavilerin yakut, süleymani taş, sarıların sarı yakut, amber ve sarı akik ve renkleri karmaşık olan ötekilerin panzehir taşı, yıldız taşı, zebercet, simofen, hematit, turmalin, nesrit, kara kehribar ve gök boncuk taşı olduğunu bilmiyormuş. Ve güneş tüm ışınlarıyla bahçenin üzerine düşüyormuş. Ağaçlar da tüm meyveleriyle büyülü bir ateşle yanmaksızın tutuşuyormuş. O zaman Alaaddin zevkin sınırında bu ağaçlardan birine yaklaşmış ve yemek için birkaç meyve koparmak istemiş. O zaman dişler altına konmaya asla yaramadıklarını ve sadece şekil bakımından portakallara, incirlere, üzümlere, karpuzlara, elmalara ve çinin öteki meyvelerine benzediklerini anlamış. Ve onlara dokunarak düş kırıklığına uğramış ve kesinlikle zevkine uygun bulmamış. Ve bunların renkli cam topaklardan başka bir şey olmadığını düşünmüş. Çünkü yaşamında değerli taşlar görme fırsatını bulamamışmış. Yine de çok kızmış olduğu halde eski yoldaşları genç arkadaşlarına ve de zavallı anasını armağan etmek üzere bazılarını koparmayı düşünmüş. Ve her renkten birçoğunu almış. Bunları kuşağına, ceplerine sokmuş. Urbasının içine, urbasıyla gömleğin arasına, gömleğiyle teninin arasına doldurmuş. Ve bunlardan o kadar çok miktarda yüklenmiş ki iki yanıyla yüklü bir eşeğe benziyormuş. Ve böylesine ağır bir halde özenle eteğini kaldırmış, onu sıkı sıkıya beline dolamış ve itinayla fıçıların bulunduğu üst salonu geçmiş ve mağribinin baş tarafında merakla beklemekte olduğu mahzenin merdivenine ulaşmış. Alaaddin bakır kapıyı aşıp merdivenin birinci basamağına çıktığında mahzene açılan üst yanda giriş yerinde bulunan mağribi, mahzenden tamamıyla çıkışını sağlayacak üst basamaklara gelinceye kadar onu beklemeye sabredemeden "Pekala Alaaddin, lamba nerede?" demiş. Alaaddin de "Onu şurada, bağrımda tutuyorum." diye yanıt vermiş. O da "Çabucak oradan çıkar da onu bana ver." demiş. Ama Alaaddin kendisine "Nasıl olur da onu benden hemen istersin amca? Görmüyor musun ki giysilerimin her yanına doldurduğum bütün o cam topaklar içinde nasıl sıkışmışım? İzin ver de ilkin şu merdivenlere çıkayım. Delikten çıkmak için bana yardım et. O zaman bütün bu yuvarlak camlardan kurtulur, onları merdivenlerden yuvarlanıp kırılmadan güvenli bir yere yerleştirir ve böylece bu dayanılmaz sıkıntıdan kurtularak bağrımdan lambayı çıkarır ve sana veririm. Zaten daha şimdiden sırtımın gerilerine kaydı ve tenimi fena halde incitiyor. Ondan kurtulsam da ferahlasam diyorum diye yanıt vermiş. Ama mağribi Alaaddin'in bu karşı çıkmasına kızarak ve de lambayı sırf kendisi için saklamak istediğinden güçlük çıkarmakta olduğuna inandığından ona şeytanınki kadar korkunç bir sesle "Ey köpoğlu köpek, bana lambayı hemen verir misin yoksa gebermek mi istersin?" diye haykırmış. Alaaddin de amcasındaki bu değişikliği neye bağlayacağını bilmeden onu bu denli öfke içinde görmekten korkmuş ve ilkinden de şiddetli bir tokat yiyeceğinden ödü patlayarak kendi kendine "Vallahi bundan sakınsam iyi olur. İyisi mi mahzene ineyim de onun öfkesinin geçmesini bekleyeyim." demiş. Ve sırtını çevirerek ve eteğini kaldırarak dikkatle yer altına dönmüş. Bunu gören mağribi bir öfke çığlığı koparmış ve hiddetin sınırında umutsuzluğundan ve bu mahzende Alaaddin'in arkasından koşması sihrin gücüyle kendine yasaklanmış bulunduğundan tepinmiş ve çırpınmış. Ve "Ah lanet olası Alaaddin, seni layık olduğun şekilde cezalandıracağım." diye haykırmış. Ve henüz sönmemiş olan ateşe doğru koşarak üzerinde bulunan günlükten bir tutamını büyülü sözler fısıldayarak üzerine atmış. Ve hemen mahzene kapak oluşturan mermer kendiliğinden yerinden kalkıp merdivenin ağzını tümüyle kapayacak şekilde ilk yerine yerleşmiş. Alaaddin de böylece yer altında kapalı kalmış. Mağribi daha önce söylediği gibi mağribin içerilerinden gelmiş önemli bir sihirbazmış. Ve uzaktan yakından genç Alaaddin'in hısmı filan değilmiş. Gerçekte en berbat türden sihirbaz ve büyücülerin kaynağı olan Afrika'da doğmuş imiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 740. gece olunca demiş ki: "Gerçekte en berbat türden sihirbaz ve büyücülerin kaynağı olan Afrika'da doğmuş imiş. Ve gençliğinden beri kendini inatla tümüyle büyücülük ve sihirbazlık denemelerine ve kumfalı, kimya, yıldız bilimi, tütsüleme ve efsunlama sanatına bağlamış bulunuyormuş. Ve 30 yıl büyü uyguladıktan sonra büyücülüğün gücüyle yeryüzünün bilinmeyen bir yerinde olağan dışı sihir gücü olan ve ona sahip olacak mutlu kişiye tüm şahlardan ve sultanlardan da kudretli kılma erdemi bulunan bir lambanın varlığını keşfetmiş. O zaman tütsüleme ve büyüleme işini iki katına çıkarmış ve söz konusu lambanın Çin ülkesinin Kolakache kentinde bir yeraltı mahzeninde bulunduğunu öğrenebilmiş. Bu yerde bizim tüm ayrıntılarıyla görmekte olduğumuz yerin ta kendisiymiş. Ve büyücü gecikmeksizin yola koyulmuş ve uzun bir yolculuktan sonra Kolakache'ye gelerek hemen çevreyi araştırmış ve sonunda yeraltı mahzeninin bulunduğu yerin tam olarak sınırlarını saptamış. Ve bulgu tahtası yoluyla hazinenin ve sihirli lambanın yeraltı güçleri tarafından Terzi Mustafa'nın oğlu Alaaddin'in üzerinde yazılı bulunduğunu ve mahzeni sadece onun açabileceğini, başkasının orada en küçük girişimde bulunduğu takdirde kesin olarak yaşamını yitireceğini öğrenmiş. Ve işte bunun için Alaaddin'i aramaya koyulmuş. Ve bir kez onu bulduktan sonra anasının ve kendisinin kuşkularını uyandırmadan onu kendine ve bu yere çekmek için her türlü dolambaç ve çareyi kullanmış bulunuyormuş. Bu girişimde bir kez Alaaddin başarı sağlayınca ondan bunca çabuklukla lambayı istemesinin nedeni onu hemen elinden almak ve çocuğu sonsuza dek yer altında gömülü bırakmakmış. Ama Alaaddin'in ikinci bir tokattan korktuğu için büyücünün giremeyeceği bu yeraltı mahzeninin içine nasıl kaçtığını, büyücünün de öç almak için onu nasıl içeride açlıktan ve susuzluktan ölsün diye hapsettiğini gördük. Bu eylemi tamamladıktan sonra sihirbaz köpükler saçarak ve çırpınarak olasılıkla ülkesi Afrika'ya doğru yola koyulmuş. İşte onun durumu böyleymiş. Ama ona yeniden döneceğimiz kesin. Alaaddin'e gelince şöyle: yer altına döndükten sonra mağribinin büyüsünün neden olduğu yer sarsıntısını duymuş ve dehşete düşerek kubbenin başına çökmesinden korkmuş ve yeniden giriş yerine koşmuş. Ama merdivene geldiğinde ağır mermer kapağın çıkış yerinin ağzını kapatmış bulunduğunu görmüş ve heyecanın ve korkunun son sınırına ulaşmış. Çünkü bir yandan amcası olduğuna inandığı, kendisini o kadar okşayıp şımartan adamın kötülüğünü anlayamıyor, diğer yandan da erişemediği mermer kapağı yerinden oynatabileceğini düşünemiyormuş. Bu koşullar altında umutsuz Alaaddin amcasına seslenerek ve ona her türlü yeminler ederek ve hemen lambayı vereceğini vaat ederek büyük haykırışlar koparmaya başlamış. Ama besbelli ki onun haykırışlarını ve hıçkırıklarını oradan ayrılıp çoktan uzaklaşmış bulunan büyücü işitmemiş. Alaaddin de amcasının kendisine yanıt vermediğini görünce, özellikle kendisine köpoğlu diye haykırışını duyduktan sonra onun hakkında bazı kuşkular duymaya başlamış. Çünkü gerçek bir amca kardeşinin oğluna asla böyle küfretmezmiş. Artık ne olursa olsun ışık bulunan bahçeye gitmeye, bu karanlık yerlerden kendisini kurtararak bir çıkış aramaya karar vermiş. Ama bahçeye açılan kapının önüne gelince kapalı olduğunu ve artık önünde kendiliğinden açılmadığını görmüş. O zaman korkudan çılgına dönmüş ve yeniden mahzenin kapısına koşmuş ve kendini ağlayarak merdivenin basamaklarını atmış. Ve artık kendini içinde bulunan tüm altına karşın karanlık ve dehşet dolu kapkaranlık mahzenin dört duvarı arasında canlı olarak gömülü görmüş. Ve kederine gömülüp uzun uzadıya hıçkırmış. Yaşamında ilk kez zavallı anasının tüm iyiliklerini ve değer bilmezliğine karşın bitip tükenmez özverisini düşünmeye koyulmuş. Ve bu mahzende ölüm ona artık yaşamında doğasında düzeltmeler yaparak ve minnettarlık duygularıyla anasının yüreğini ferahlatma imkanından yoksun bulunduğunu anladığından daha acı görünmüş. Ve bu düşünceyle içini çekerek ağlamış ve umutsuzların genellikle Tanrı'dan başka başvurulacak güç sahibi yoktur diyerek bunaldıkları zaman yaptıkları gibi kollarını büküp ellerini ovuşturmaya başlamış. Oysa bu hareketle Alaaddin istemeksizin baş parmağında bulunan büyücünün kendisine yeraltı tehlikelerinden korunması için verdiği yüzüğü de ovuşturmuş bulunuyormuş. Ve bu lanetli mağribi verdiği bu yüzüğün Alaaddin'in yaşamını kurtaracağını bilmiyormuş. Zaten bilseymiş kuşkusuz ya hiç vermez ya da onu yer altındaki mahzene kapamadan önce çabucak elinden çeker alırmış. Ama tüm büyücüler esasları bakımından kardeşleri bu mağribi gibidirler. Büyücülük güçlerine ve lanetli bilimlerine karşın en basit davranışlarının sonuçlarını kestirmeyi asla düşünmezler. Çünkü kibirleri ve kendilerine güvenleriyle asla tüm insanların efendisine başvurmazlar ve tütsülerindeki dumanlardan daha yoğun bir dumanla ruhları her zaman kararmıştır. Ve gözleri bir bağla örtülüdür ve karanlıkta el yordamıyla dolaşırlar. Bundan dolayı umutsuz Alaaddin, baş parmağının birinde erdemlerinden haberli olmadığı yüzük bulunan ellerini bilmeksizin birbirine sürtünce, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 741. gece olunca demiş ki, bundan dolayı umutsuz Alaaddin, baş parmağının birinde erdemlerinden haberli olmadığı yüzük bulunan ellerini bilmeksizin birbirine sürtünce, yerin altından çıkarcasına çok büyük, dev gibi bir ifrit ansızın önünde belirmiş. Bir kazana benzeyen başı, korkunç bir yüzü ve kızıl gözleriyle önünde eğilmiş ve gök gürültüsü gibi yankılar uyandıran bir sesle ona, ''İşte kölen, önünde saygıyla eğilmekte, ne istiyorsan söyle, ben yeryüzünde, gökyüzünde ve sular üzerinde yüzüğün hizmetkarıyım.'' demiş. Bu görünüm karşısında zaten yürekli olmayan Alaaddin çok korkmuş. Başka bir yerde ya da başka koşullarda düşüp bayılır ya da bacaklarını rüzgara vererek kaçarmış. Ama kendini açlıktan ve susuzluktan zaten ölmüş bildiği bu mahzende bu korkunç ifritin araya girmesi, özellikle de sorusunu işitmiş olması kendisine büyük bir yardım gibi görünmüş. Ve dilini oynatıp, ''Ey hava, kara ve su ifritlerinin büyük şeyhi, beni bu mahzenden hemen çıkar.'' yanıtını verebilmiş. Bu sözler daha Alaaddin'in ağzından çıkar çıkmaz yer kıpırdamış ve başının üstünde açılmış. Ve göz açıp kapayasıya kadar geçen bir sürede mahzenden dışarı mağribinin ateş yaktığı aynı yere taşınmış. İfrite gelince gözden yok olmuş. O zaman Alaaddin hala heyecandan titreyerek ama özgür kıldığından mutlu hayır sahibi Tanrı'ya onu mutlak bir ölümden ve mağribinin tuzaklarından kurtardığı için şükretmiş. Ve yöresine bakınıp uzakta bahçelerin ortasındaki kenti görmüş. Çabucak başını bir kez bile ardına vadiye doğru çevirmeden büyücünün kendisini getirmiş olduğu yolu tutmuş. Ve gecenin ortasında tükenmiş, soluk soluğa gecikmesinden pek çok kaygı duymakta olan anasının ağlayarak kendisini beklediği eve ulaşmış. Kadın koşup ona kapıyı açmış ve tam onu kollarına aldığı sırada Alaaddin duyduğu heyecanı artık dayanamayarak düşüp bayılmış. Alaaddin gördüğü bakım sayesinde baygınlıktan kurtulunca anası ona yeniden içsin diye biraz gül suyu vermiş. Sonra oldukça tedirgin neler olduğunu sormuş. Alaaddin de, anacığım, karnım çok aç. Senden bana bir şeyler vermeni rica ediyorum. Çünkü sabahtan beri hiçbir şey yemedim demiş. Alaaddin'in anası da koşup ona yiyecek ne varsa getirmiş. Ve Alaaddin öylesine bir aceleyle yemeğe koyulmuş ki anası boğulacağından korkarak ona, acele etme oğlum, gırtlağın patlayacak. Anlatacaklarını bir an önce bana anlatmak için acele ediyorsan bil ki bol vaktimiz var. Seni gördüğüm anda rahatladım. Ama sen dönmeksizin gecenin ilerlediğini gördükçe Tanrı bilir nedenli kederlendiğimi demiş. Sonra ona, ah oğlum, lütfen biraz ağır ol, daha küçük lokmalar yut demek için konuşmasını kesmiş. Alaaddin de önünde olan her şeyi çabucak yutup içecek su istemiş ve su testisini alıp içindekini durmaksızın boğazına boşaltmış. Ondan sonra memnun olup anasına, şimdi anacığım, sana amcam olduğunu sandığın ve gözlerimin iki parmak önüne kadar ölümü getiren adamla başıma gelenleri anlatabilirim. Ah sen, beni o denli okşayışlarla saran, sevecenlikle öpen bu lanetli mağribinin, bu büyücü, bu yalancı, bu hilebaz, bu sinsi, iki yüzlü, bu köpek, bu pis, yeryüzünde şeytanlar arasında eşi bulunmayan bu şeytanın, hiç de benim babamın kardeşi amcam olmadığını bilmiyorsun. Kötü bizden ırak olsun demiş. Sonra bak dinle ana bana neler yaptı diye eklemiş ve ah onun elinden kurtulduğum için ne kadar memnunum diyerek sözünü sürdürmüş. Sonra bir an durup birkaç kez soluk alıp ve birdenbire bir boşalışta tokat, küfür ve gerisi dahil hiçbir ayrıntıyı atlamadan başından sonuna kadar olup biten her şeyi anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın hiçbir yararı yok. Ve öyküsünü anlatıp bitirince kuşağını açmış ve yere serilmiş şiltenin üzerine bahçedeki ağaçlardan topladığı saydam ve renkli meyvelerden oluşan göz kamaştıran bir yığın dökmüş. Yığının içinde taş yuvarların arasında lamba da varmış. Sözünü bitirmek için, işte ana, bu lanetli sihirbazla geçirdiğim serüven böyledir ve yer altındaki yolculuğundan getirdiğim de bunlar demiş. Böylece konuşarak, ama bu cam bilyelerle oynayacak bir çocuk değilim artık anlamına gelen bir yüz vuruşturmayla anasına o harika yuvarları göstermiş. Oğlunun konuştuğu sürede kadın, öykünün en şaşırtıcı ve en dokunaklı yerlerinde sihirbaza karşı öfke haykırışları ya da Alaaddin için acıma feryatları kopararak onu dinlemiş. Ve bu garip serüveni anlatıp bitirince artık kendini tutamamış ve mağribiye onun bu davranışı için öfke ve nefretin söyletebileceği her türlü adlandırmayı sayarak hakaretler yağdırmış. Ve biraz boşaldıktan sonra oğlu Alaaddin'i bağrına bastırmış ve ağlayarak onu öperken, bu mağripli sihirbazın elinden seni sağ salim kurtaran Tanrı'ya şükredelim. Ey hain, ah alçak, yarım dirhem bile etmez bu sefil lambayı elde etmek için hiç kuşku yok ki senin ölümünü istemiş. Ondan nasıl nefret ediyorum, nasıl iğreniyorum bilsen. Benim zavallı yavrum Alaaddin'im, sana yeniden kavuştum. Ama benim hatam yüzünden ne tehlikeler atlatmışsın. Ben ki bu mağribinin şaşır gözlerine bakıp onun ne amcan ne de başka bir yakınım olabileceğini, tam tersine alçak ve inançsız bir büyücü olduğunu anlamalıydım demiş. Ve böylece konuşarak anası oğlu Alaaddin'i yanına alıp şiltenin üzerine oturtmuş. Onu öperek tatlı tatlı kollarını da sallamış. Mağribi ile geçirdiği serüvenle uğraşırken 3 gündür uyumamış olan Alaaddin de böylece sallanırken gözlerini kapamakta ve anasının dizlerinde uyumakta gecikmemiş. Kadın onu binbir özenle şilteye yatırmış ve kendisi de ondan sonra yatıp uyumakta gecikmemiş. Ertesi gün uyandıklarında anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.